Ayrım 27, sayfa 379. Zere kendisini geniş sıcak göğüse bastıran kolu üzerinden attı ve tek dizinin üzerinde doğruldu. Muki uyku dolu bir sesle, ''Nereye gidiyorsun?'' diye mırıldandı. Gözlerini açtı, sonra bir an için yine kapadı. Çadırın sık dokulu bezi ışık emmiş bir süngere dönmüştü. Pişmanlık dolu bir şaşkınlıkla Muki, ''Güneş benden önce kalkmış.'' diye düşündü. ''Nasıl olur bu?'' Şehvet gecesinin anısı geri geldi ve suçluluk duygusu silindi gitti. Kolu uzanıp kocaman eli kendisine o denli haz vermiş olan kadının küçük yumuşak karnını kapladı. Zere'nin teni elinin altından kaydı. ''Dinle'' dedi kadın. Üzerinde o denli az uyudukları döşekten ayağa fırlayıp dimdik durdu ve ulubaların geldiği yöne doğru döndü. Muki tembel tembel ''Köpekler mi? Dünkü gibi mi?'' diye sordu. ''Dünküler çok uzakta'' diye bağırdı Zere. Kısa kesik saçlı başını kaşıyan Muki, ''Doğru'' dedi, ''onlar sürülerini Bamiyan'a doğru götürüyordur.'' ''Bunlar buradaki köpekler'' dedi Zere, ''duymuyor musun, neden uluyorlar?'' Muki kulak kesildi ve fısıldayarak, ''Ölü var'' dedi. ''Cenaze alayı ölüyü gömmeye geliyor'' dedi göçebe kız, ''gel.'' Zere'nin gözleri daha büyümüş, daha belirginleşmişti. Göğsü daha çok ve daha hızlı kalkıp iniyordu. Seyiz sarık diye kullandı, kirli bezi aldı, başına bağlarken düşündü. Kadınlar öyledir. Cenazeleri doğumlardan hatta düğünlerden daha çok severler. Zere'ye artık korkmuyorsun değil mi diye sordu. Kadın şaşarak neden korkayım dedi güpegündüz. Bu gerçek bir ölü ve aşireti onu gömmek için gelmiş buraya. Gel gidelim. Çadırdan dışarı fırlamak için ileri atıldı. Ama kapı perdelerinin arasında kıpırtısız durdu kaldı. Yayla sabahının parlaklığı dayanılır gibi değildi. Her şey pırıldıyor, kıvılcımlar saçıyor, ışıkta titreşiyor, gözleri kamaştırıyor, kör ediyordu. Taşlı kül örtüsü, dağların çıplak kaya duvarları, karlı donmuş dorukları, her şey, sanki binlerce ve binlerce kılıcın uçları ve keskin ağızları pırlanta gibi yalımlanan havada oynaşıyor, titreşiyor, şimşek gibi çakıyordu. Muki boyu kendi beline ancak erişen Zere'nin ardına gelip durunca ışık gözlerini kılıç gibi kesti. Kendi kendine, ''Namaz, namazı unuttum'' dedi. ''Allah beni cezalandıracak.'' Zere'yi omuzlarından tuttu, kutsal yöne doğru çevirdi. Öne eğdi. Neredeyse yere fırlatırcasına. Kız da orada onun yanı başında yere kapandı. Muki'nin bırıldandığını duydu. ''Birbirimize dalıp namaz saatini kaçırdığımız için yalvar Tanrı'ya, bizi bağışlasın.'' Muki kendini duaya verdi. Kadın onu izlemiyordu. Alnını yere yapıştırmış cenaze alayını düşünüyordu. Yeniden ayağa kalktıklarında tam karşılarında mezarlık tepeyi gördüler. Buzlu ışıkta hiç de korkunç değildi. Mezarların basık, sağlam, düzenli görünümü insana güven veriyordu. Bu uçsuz bucaksız ovada insan ölçülerine uygun yalnız bu mezarlar vardı. En yakındakinden ince bir duman yükseliyordu. ''Onlara gidip bakmam gerek'' dedi Muki. ''Sus, dinle'' dedi Zere. Köpek ulumalarının da üstünde bir başka uluma yükseldi. Öylesine yürek parçalayıcı, öylesine etkili bir uluma ki Zere iki elini birden göğsüne bastırdı ve boğazından benzeri bir çığlık koptu. Zere bu tiz, ritimli, kesik kesik ama sonu gelmez çığlığın peşinden koştu ve yaklaşmakta olan ağıtçı kadınlar arasına karıştı. Muki onu gözleriyle izledi. Kız tepenin bir çıkıntısının ardında kaybolunca duman tüten hücreye doğru döndü. Dar aralıktan içeri yarı beline kadar uzandı. Uraz'la Gardigeç gözleri kapalı dinleniyorlardı. Cahil'in gözleri apaçıktı ve Seyis'e soru sorarcasına bakıyordu. Muki susamış diye düşündü ve fısıldadı. ''Sabret, sabret güzelim. Onlar uyanır uyanmaz sana burnunu dibine daldırabileceğin kadar bol, taze su getireceğim.'' Sonra aygırın kulaklarını titreterek, gözlerini kırpıştırarak, dudaklarını oynatarak ona her zamanki dostluk yanıtını vermesini bekledi. Cahil hiç de öyle davranmadı. Muki dilini şaklattı, hafif sesle ıslık çaldı. Cahil bu çağrıları ince, zayıf, güvensiz bacakları üzerinde bozkırda koşmayı öğrenen bir tay olduğu zamanlardan beri bilir ve severdi. Onunla Seyisi arasında insanların arasındaki sözlerden daha basit, daha gerçek anlaşma yolları vardı. Ama bu sabah aygır hiçbirini anlamıyor gibiydi. Kıpırtısız gözleri kuşkulu ve sert bakışlarını sürdürüyordu. Muki derin bir saygı ile tıpkı dün Uraz'ı yere yuvarlamayı tasarladığım zamanki gibi diye düşündü. Bu at hiçbir şeyi unutmuyor. Bedenini kaya duvarlarının arasından geri çekti. Yaylanın çakmak taşlarının ışıltıları gözlerini kamaştırdı. Bu öylesine çiğ, güçlü bir parıltıydı ki gök kubbe altında yayılıp giden büyük uğultu Buki'ye ışığın uğultusu gibi geldi. Bu hayalden kendini kurtarabilmek için başını salladı. Zerre'nin yaptığı gibi o da ardından ağıt yakan kadınların çılgın yakarışlarının geldiği tepenin eteği boyunca yürümeye başladı. Doğuya doğru gittikçe patikanın yanına sıralanmış mezarların gölgesi daha koyulaştı ve uzadı. Muki bu oymalı çizginin dışından yürümeye özen gösterdi. Bir süre sonra kendisiyle mezarlığın yüksek tepesi arasındaki kara uğursuz halkanın küçüldüğünü gördü. Mezarlara doğru başını kaldırdı, artık yamacın yarısını bile geçmiyordu mezarlar. Demek mezarları yapmaya gün doğusundan başlamışlar. Batıda daha çok mezar olacak boş yer var diye düşündü Muki. Şimdi daha çıplak olan tepenin yanında daha hızlı yürümeye başladı. Tepeyi yarı dolanmıştı ki üzerinde hiçbir mezar bulunmayan bir tümseye vardı. Tümseyin ucundan cenaze alayı kendine doğru geliyordu. Peştu klanından 50-60 kişiydiler, yürüyerek geliyorlardı. Her zamanki gibi erkekler kakmalı, oymalı, geleneksel tüfekler taşıyor ama bilinen törelerin tersine mezarlığa doğru yol alan kafilenin önünde gitmiyorlardı. Önde yürüyen kadınlar ve onları çevreleyen daha başka kadınlar vardı. Her yaştan, her tabakadan kadınlar ve bunlar gözleri kapalı yürüyorlardı. Kendi söyledikleri ilahilerin itişi, çekimi, kılavuzluğu ile ilerliyorlardı. Tiz perdeden ilahiler zaman zaman kesiliyor, yeniden başlıyor, kaybolup yeniden beliriyor, hiç tükenmiyor ve kadınların ağızlarını kör maskelerin açık ağızlarına benzetiyordu. Göğüslerini yumrukluyor, yüzlerini tırmalıyor, saçlarını yoluyorlardı. Üzüntülerinde kendinden geçmişliklerinde aynı zamanda bir mutluluk vardı. Muki ağıtçıların arasında Zere'yi bulamadı. Gözleri onları bırakıp daha uzakları taradı. Birinci grubun ardında kafilenin üç devesinin en büyüğünün üzerinde bir insan gördü. Alayda ovanın sert külüne basmayan tek kişi. Kat kat kara peçelerin, şal ve örtülerin arasında boğulup kalmıştı. Kucağında tutkuyla bağrına bastırdığı, içinden ancak bir nar büyüklüğünde bir kafanın çıktığı küçücük kundağı ilk bakışta görme olanağı yoktu. Yürümeyen tek kadın, sessiz tek kadın, ölü çocuğun anası. Kadının kapalı dudaklarına bakan Muki, onu saran, onunla ilerleyen ve ötekilerden daha yüksek, daha güçlü, daha çılgın, çok daha acı ve duyguyla yüklü olan bağrışmanın ne olduğunu anlayamadı. Sonra devenin böğrüne sarılmış, başı ananın dizine dayalı bir kadın gördü. Tüm ağıtçıların sesinden daha güçlü, çileden çıkmış ağlama onun ağzından çıkıyordu. Başlangıçta Muki bu kadının kim olabileceğini kestiremedi. Kadın önünden geçerken ancak o zaman onun Zere olduğunu gördü. Ulumaları Zere'nin çığlıklarıyla aynı ritimde yükselip alçalan iki kulaksız çoban köpeği göçebe kadının ayakları dibinde yürüyordu. Bakmakla görevli oldukları sürüler ise alayın ardından darmadağın geliyordu. Muki kıpırdamadan durdu. Alayın tepenin eteğine vardığını, daha önce konaklamış nice kervanların kalıntılarının bulunduğu alanın çevresinde halka olduğunu gördü. Ağıtçılar hala çığlıklar atıyor, inliyor, dövünüyorlardı. Erkekler birkaç yük indirdiler, bir çadır kurdular ve ana ile yasını taşıyan deveyi çökerttiler. Dimdik, sessiz, kolları küçük kundağa sıkıca sarmış kadın giysileri kocaman bir yarasa gibi uçuşarak çadıra doğru gitti. Olacak şey değil gibiydi ama ağıt daha da güçlendi ve soğuk kıpırtısız kundağı yüreğine bastırmış kadın keçe kanatların arasında gözden kayboluncaya değin daha da yükseldi. Korkunç ve çılgın. Sonra birdenbire sessizlik sardı her yanı. Kendi coşkunluklarıyla tükenmiş gibi ağıtçılar giysileri lime lime yüzleri kan içinde yere çöktüler. Yalnız en yaşlıları ayakta kalmıştı. Yaşlı kadın derin kırışıklarla kaplı göğsüne kadar sarkan ak saçlarını başörtüsünün altına itti, dilini dişsiz ağzında dolaştırdı ve ''Gelin kadınlar, iş başına'' dedi. ''Yemek yemek çocukların hakkıdır. Erkeklerin çalışabilmek için, bizim de yeniden ağlayabilmek için güçlü olmamız gerekli.'' Zere yere çömelmiş, yanağını çadırın kaba bezine dayamış, tek başına kaldı. Muki onun omuzu üzerinden eğilip seslenince öylesine bir sıçrayıp döndü ki Muki onun yeniden kendinden geçerek ağıta başlayacağından korktu. Karşısında şeytan çarpmış ağıtçı kadınların yüz maskesi ve sesi yerine yakaran gözler gördü ve ince alçak gönüllü bir mırıltı duydu. Kocasıyız, kocasıyız, çocuk istiyorum. Rahmime hiç kuşkusuz çok çocuk düştü bugüne değin. Ama beni döven, benim olmayan değersiz adamların dölleriydi. Otlarla hepsinin işini gördüm. Ama her seferinde sonradan yüreğime bilmezsin ne hüzün çöker, ne acı dolardı. İçinden ninni ile hıçkırık arası boğuk bir ağlama yükselen çadıra bir göz attı. Sonra koşan, oynayan, itişen, gülen kız erkek çocuklara baktı. Güneş çocukların esmer yanaklarında, kara gözlerinde parlıyordu. Zere ellerini Muki'nin ensesinde kenetledi ve tüm varlığını saran bir tutkuyla konuştu. ''Senden, evet, mutlaka.'' Genç kadın Muki'nin ensesini bıraktı ve kolları farkında olmadan göğsünün üzerinde bir çocuk tutarmış gibi çaprazlandı. ''Güzel olacaklar, öyle güzel olacaklar ki'' diye şakadı. ''Evet, hepsinin en güzeli.'' Biraz öteden madenin taşa çarpınca çıkardığı ses duyuldu. Muki, mezar için tepeden taş kırıyorlar dedi. Sen sonuna kadar kalmak istiyor musun? Evet dedi Zere. Ölen çocuk için herkesten fazla ağlayacağım ki kader benimkileri korusun. Muki sarığının altından kısa saçlı başını kaşıdı. Benim dönmem gerek dedi. Zaman geçiyor. Git dedi Zere. Ben de çok kalmam. Küçücük bir mezar açacaklar. Zere bir kez daha Seyis'in boynuna sarıldı ve onun gözlerini kendininkilere yaklaştırdı. ''Çocuklarımız güzel olacak, güçlü olacak.'' dedi. Kaşları tek bir çizgi halinde birleşti. Ciddi, hırçın bir sesle ekledi. ''Ve zengin olacaklar, sana yemin ederim.'' Uraz hayallerin kendi başlarına buyruk, mantığın dışında ve ötesinde ama aynı zamanda mantığın onayladığı, düş ile gerçeğin aynı anlam ve kurallara boyun eğdiği o büyülü ruh halinden çıkmıştı. Kafası dupduruydu, kıpırdamadı. Ağzı ve boğazı susuzluktan kavrulduğu halde çay getirilmesi için seslenmedi. Çünkü hem bedeninin hem kafasının içini saran, en ince ipekten dokunmuşçasına düzgün ve yumuşak dinginliğin birazcık olsun bozulmasından korkuyordu. Köpeklerin sesleri artık duyulmuyordu. Sessizliğin tadı taş hücrenin içine giren güneşinkinin aynıydı. Güneşin sıcaklığı ve parlaklığı ateşin hala yanıp yanmadığını görmesini önlüyordu. Gardı geç küllerin üzerine bir tutam kuru ot attı. Hafif bir çıtırdama duyuldu. Yaşlı adamla konuşmak için ne kıpırdamanın ne de gözlerini açmanın gereği vardı. Uraz mırıltılı bir sesle, ''Burada ne yöne gitmeye niyetlisin cümle alemin atası?'' diye sordu. Yaşlı adam aynı derecede kıpırtısız ve gözlerini açmadan, ''Genellikle gideceğim yolu seçen ben olmam. Bir kamyon geçer yanımdan beni alır. Bir kervan geçer onu izlerim. Yel eser beni sürükler dedi. Bir an ateşin çıtırlamasını dinledi ve ekledi. Genellikle. Ya bu kez diye sordu Uraz. Yaşlı adam ocaktan çıkan sesi dikkatle dinliyor gibiydi. Sonra bu kez biliyorum dedi. Dün gece gördüm yolumu. Gardı geç ellerini açıp görünmeyen ateşe doğru uzattı ve parşömen rengindeki teni saydamlaştı. Sürdürdü konuşmasını. Birkaç gün önce Kalak Çekan'da Büyük Tur senle beraberken tamburda çalınan bir ezgi beni neredeyse ağlatacaktı. Birkaç saattir söylediklerim aslında hep kendimeydi. Yani diye sordu Uraz yeniden. Gardı geç, yaşlılıktan da öteye yaşlandım sanıyordum dedi. Gerçek ölümü de asıl olan tek ölümü aştım sanıyordum. Oysa yaşlılık da ölüm de bana yetişti, beni yakaladı. Onlarla birlikte bir zamanlar beşiğimin sallandığı vadilere gitmek istiyorum. Tanrılarınla da mı birlikte diye sordu Uraz. Yakılmamış olanları tutsak yapılmış Kabil'de gösteri olsun diye. Önemli değil. Benim yaşımda artık gerek yok tanrılara. Taşlar üzerinde meşin tavanların çıkardığı ses ile tabak çanağın şıngırtısı karışımı büyük bir gürültü hücreye doldu. Muki çay getirmişti. Çayın kokusu ve fincanların şıngırtısı Uraz'a nedenli susamış olduğunu anlattı. Dudaklarıyla burun delikleri titredi. Muki'nin tepsiyi önce öykücüye tutmasını bekleyebilmek için Uraz'ın büyük çaba harcaması gerekti. Gardı geç, ''Hoş geldin ey Seyis, susuzluğumuzu gidermek için en iyi anda geldin.'' dedi. Acelesinden hala soluk soluğa olan Muki, ''Duydunuz mu ağaççıları?'' diye bağırdı. ''Ben de gittim göçebeleri karşılamaya.'' ''İyi yapmışsın.'' dedi Gardigeç. ''Biz onların ölülerine ev sahipliği ediyoruz.'' Üç fincanı devirdikten sonra Uraz, ''Kimi gömüyorlar?'' diye sordu. ''Yeni doğmuş bir çocuğu.'' Bir fincan daha dedi Ura, sonra ekledi. Kadın sütü ve pisliği ile dolu küçük bir deri parçası için amma böğürme. Çocuklar konusunda düşündüğün sadece bu mu diye sordu Gardigeç. Çocukların atlardan daha budala, daha gürültücü, daha çok istekleri olan ve yetiştirilmesi daha zor yaratıklar olduğunu da düşünüyorum. Senin hiç çocuğun oldu mu? Karım ilk çocuğumu doğururken can verdi. Üzüldün mü buna diye yeniden sordu Gardigeç. Uraz başını salladı. O bahar 3 il buz kaşisinde çöpendoz başlığını kazandım. Gardigeç sırtını Muki'ye döndü, duvara yaslandı ve Uraz'a ''Demek kendinden başka kimseyi sevmiyorsun.'' dedi. ''Doğru değil bu.'' diye yanıtladı Uraz. ''Sadece başkalarını kendimden de az seviyorum.'' Muki tepsiyi götürdü. Elinde ağzına kadar dolu bir kovayla cahile su getirdi ve çabucak uzaklaştı. Uraz'ın Zera'yı sormasından korkuyordu. Güneş yükseldikçe ışınları hücreden uzaklaştı. Tam tepeye ulaştı ve yaylanın taşlarını sıcaktan kavurduğu zaman Uraz'la Gardigeç'in barınağı çoktan gölge olmuştu. Bu sönmeye yüz tutmuş ateşin küller arasında bir bir sayılabilecek közlerin ısıttığı ve yaldızladığı bir gölgeydi. Suyunu içtikten sonra cahil yeniden yatmıştı yere ama birden kalktı ve gelip Uraz'ın yüzünü kokladı. Uraz Gardigeç'e ''Aygır dinlenmeye doydu.'' dedi. Cahili okşadı ve ekledi. Ben de öyle. Seyisi çağırayım. Ama böyle bir şey yapmadı. Tanrı vergisi bir hazzın tenini sardığını hissediyor ve bu duyguyu en son damlasına kadar tatmak istiyordu. Atın nemli burnunu öteye iterek birazdan dedi cahile. Ama aygır söz dinlemedi ve kişnedi. Yeniden sessizlik olunca Uraz çok uzaktan hafif köpek havlamaları işitti. Dirseğine dayanarak doğruldu. Bunun üzerine cahil geri çekildi. Havlamalar yükseldi, daha belirginleşti. Bir anlam da kazandı. Uraz'ın şimdi duyduğu sesler şafakta duyduklarına hiç benzemiyordu. Sabahki ulumalar hüzünlü ve üzüntülüydü. Şimdi ise amansız bir öfkeden başka bir şey anlatmıyordu. Üstelik sesler garip, alışılmamış bir biçimde yaklaşıyordu. Yaklaşan seslerde kovalamanın hızı ve can almaya yönelik koşuşma yoktu. Köpekler sanki kendilerini tutuyorlar ve hızlarını bir insan ayağının gidişine uyduruyorlardı. Ve zaman zaman sesleri kesiliyordu, sanki hangi yolu izlediklerini belli etmemek istiyorlarmış gibi. Bu gizli ilerleyiş, bu sessizlik anları, kurt gülüşü belirip Uraz'ın yüzüne yerleşti, keskin. Uraz'da en ufak bir gevşeklik izi kalmamıştı. Yeri kaplayan taşlar arasından en ağır, en keskin kenarlısını seçti, kamçısının ucuna bağladı. Bu yeni silahın aynı zamanda bir lobut haline gelmiş kısa kamçının sağlamlığını ve kullanması kolay olup olmadığını denedi. Sonra onu dişlerinin arasına sıkıştırıp kayadaki yarığa doğru dizlerinin üzerinde kırık bacağını arkasından sürükleyerek emekledi. Taşların kırık yere çarpması ve yaraya sürtünmesi korkunç acı veriyordu. Gözlerinin önünde kıvılcımlar uçuştu. Kurt gülüşü yayıldı ve daha sertleşti. Acının onu kendine getirmesi iyi olmuştu. Aşması gereken ara adım hesabıyla önemsizdi. Ama sürüdüğü bacağın ağırlığı ve katlandığı acılar yüzünden arayı aşması epeyce zaman aldı. Yarıkla ateş kalıntısının ortasındaki kararlaştırdığı yere gelince Uraz karnının üzerine yamyatsı uzandı ve soluğunu yatıştırmaya çalıştı. Muki henüz kızarttığı yağlı gözlemi hala elinde tutarak çoban köpeklerinin sesine doğru koştu. İki köpeği çok uzakta Zere'nin iki yanında gördü. Köpeklerin başları kadının dar gövdesini çerçeveliyordu. Zere boyunlarına dokundurdu, parmaklarıyla onlara yön veriyordu. Sesini duyacak kadar yaklaşınca Muki, ''Bu köpekler de nesi?'' diye bağırdı. Zere izlediği yol Muki'nin yanına varıncaya kadar ses çıkarmadı. ''Çocuklarımız zengin olsunlar.'' diye dedi. İki yanında birer kulaksız canavarla uçar gibi koşarak Muki'nin önünden geçti. Muki ona yetişti ve ''Ya cümle alemin atası!'' diye bağırdı. Genç kadın karşılık vermedi, hatta seyise bakmadı bile. ''Her şeye kadir tanrım, deri ve kemikten başka nesi var? Köpeklere buyur da ona saldırmasınlar.'' diye dua etti Muki içinden. Başka ne yapabilirdi? Köpekler bir anda kendisinin de boğazına saldırabilirdi ve Zera onları geri tutmazdı. Hücreye açılan aralığın önüne geldiler. Orada Zera parmaklarını çoban köpeklerinin boynuna batırdı. Onları bir an kıpırtısız tuttu, sonra birdenbire ulumadan pek ayırt edilmeyen uzun ve tiz bir çığlıkla dosdoğru ileri itti. Uraz'ın solukları düzelmişti. Zere'nin çığlığını duyunca ağırlığını sağlam dizinin üzerine verdi. Kırık kemiğin etini ve derisini deldiğini hissetti. Kurt sırıtışı suratına iyice yayıldı. Köpeklerin kudurgan sesleri hücreye erişti. Duvarlarda, tavanda, yerde yankılanarak hücreyi cehenneme çeviren hırıltılarla doldurdu. Uraz ucuna taş bağlı kamçıyı ağzından aldı. İlk çoban köpeğinin geniş göğsü ve açık ağzı yarıkta göründü. Uraz sol elini kıvılcımlı küle daldırıp bir avuç aldı ve açık ağzının içine savurdu. Köpek irkildi, başını öte yana çevirdi. Uraz kamçısını kaldırdı, kamçının ucundaki sivri taş hızla doğrudan doğruya çoban köpeğinin kulak deliğinin altındaki çıplak yere indi. Köpek sendeledi, Uraz bir kez daha vurmak için vakit bulamadı. İkinci canavar kayadaki yarıktan kendini içeri attı. Hızı ve cüssesi birinciyi yere yıkıp ezdi. Çarpışma çoban köpeğine dengesini kaybettirdi, bacakları ayrılıp yere düştü. Uraz hayvanın üzerine karnı karnına gelerek yattı ve belinden çekip çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Canavarın ölüm çırpınmaları o denli şiddetliydi ki Uraz'ı yere fırlattı. Neredeyse bayılacaktı Uraz, gardigeçin sesi onu önledi. "Kendi kendinden daha ne istiyorsun, ne bekliyorsun ey çopendoz?" diyordu yaşlı öykücü. Sıcak bir soluk Uraz'ın yüzünde dolaştı, gözlerini açtı. Cahilin başı kendi başının yanındaydı. "Yat yere!" diye fısıldadı Uraz. Aygır yerde uzanmış adama sırtını dönüp yattı. Uraz onu iki koluyla boynundan yakaladı, kendine çekti. Kaldırdı ve aygırın üzerine kapaklandı. Cahil büyük bir özenle ağır ağır yerden kalktı. Yükü de kendisiyle birlikte kalkmıştı. At eğerli olmadığı için Uraz'a atıyla aynı deriyi paylaşıyorlarmış gibi geldi. Uraz cahilin ipini çözdü ve yarığa doğru döndürdü. "Huzur içinde kal, cümle alemin atası," dedi gardigeçe. Yaşlı adam, "Konuklarımı her zaman eşeğe kadar geçiririm," diye yanıtladı. Aygır köpeklerin leşleri üzerinden ilerleyip yarıkta çevrelenmiş gibi durdu. Giysileri, yüzü, elleri pıhtılaşmaya başlayan kanla kaplı Uraz, biraz ötede duran Muki ile Zere'yi gördü. "Seyise, eğer unutma," dedi. Sonra yanı başında duran, tüm kırış kırış yüzünü öğle güneşine doğru çevirmiş gardigeçe döndü. "Tanrıların seni korusun, ey cümle alemin atası," dedi. Gardigeç, "Sen de kendi tanrılarından sakın," diye karşılık verdi. Ve Uraz batıya doğru sürdü atını.